ayrım 10. Sayfa 79. I4. Bu etkenleri 28.5.1927 tarihli ve 1055 sayılı Teşvik-i Sanayi Kanunu'ndan yararlanabilmek için gerekli koşullara sahip olan kurumlara devletçe ek olarak sağlanan yararlar, işletme belediye sınırları dışında ise bedelsiz arazi sağlamak, içinde ise bedelini 10 yılda ödetmek, tahvil ve hisse senetlerini damga resminden muaf tutmak, arazi ve tesisleri, arazi, kazanç, müsakkafat, maktu zam vergilerinden ve belediye ruhsat resimlerinden muaf tutmak, kuruluşların yapımı, genişletilmesi ve işletilmesi için gerekli ham maddeler, alet makineler ve yedek parçaları gümrük resimlerinden muaf tutmak, bunların demir, deniz yollarında naklinde %30 indirim yapmak, Bakanlar Kurulu kararı ile mamül madde değerinin %10'una kadar prim verebilmek gibi göz önünde tutulduğunda sanayinin niçin karlı olduğu daha iyi anlaşılır. Ancak devlet bu fırsatları özel girişime sağlarken kendisi de kullanmaktan geri kalmadı. Bir yandan altyapı yatırımlarını hızla sürdürürken bir yandan da 1. 5 yıllık sanayi planı çerçevesinde 1933'ten itibaren sanayileşme hareketine ivme verdi. Kanundan sanayi girişimleri gibi maden ocakları da yararlanabiliyordu. Metinde belirtilen yararların tümünü sağlamak için en az 10 beygir gücü kullanmak ve bir yılda en az 1500 gündelik ödemek gerekiyordu. Ondan az beygir gücü kullanıyorsa ve 750 gündelik ödeyecek kadar işçi çalıştırıyorsa bu yararların derece derece daha azını elde edebiliyordu. Maden ocaklarında ise taş ocakları hariç sermaye büyüklüğü kıstas tutulmuştu. Kanundan yararlanan işletmelerin sayısı 1932-39 döneminde 1443-1103 arasında değişmişti. Oysa 1927 sayımı 65.245 sanayi işletmesi bulunduğunu gösteriyor. Ancak işletme sayısı itibariyle toplamın %3'ünü fakat çalışan işçi ve üretim değeri itibariyle çok daha yüksek bir oranı oluşturan işletmeler bu kanundan yararlanabilmiştir. Sümerbank ve Etibank bu bağlamda kilit rol oynadı. Nitekim sermaye şirketi konusundaki ticaret, sanayi, maden şirketleriyle milli ve yabancı bankaların kar ve zararını 1930-1932 yılları için gösteren tablo 6 bu bakımdan çok anlamlıdır. Sanayi şirketleriyle milli bankalar bu en kötü yıllarda dahi kar ederken diğerleri sürekli zarar etmekteydi. Kısacası fiyat sisteminin sanayiyi karlı hale getirmesine devletin sağladığı yararlar eklenince sanayi kurulması için gerekli dürtüler ortaya çıkmıştı. Ancak bu gelişmenin ekonominin özel kesiminde birikim olanaklarının zayıfladığı fakat devletin milli gelirde bütçe gelirinin oransal payını artırarak olanakları elinde topladığı döneme rastlaması üzerinde durmayı gerektirir. Konjonktür gerilerken ve ticaret hatlarını tarım aleyhine döndürürken göreli olarak sanayiyi karlı hale getirdiği, buna karşılık ekonominin tasarruf yatırım kapasitesini azalttığı, bunun da sanayileşme açısından çelişik olanaklar yarattığı görülür. Oysa Türkiye'de tasarruf yatırım artışı sanayileşme için bu fırsatın kullanılmasını sağladı. Herhalde devlet eliyle sanayi girişimler kurulmasını 1932'den itibaren kişilerin kafasındaki bir felsefi ilke olmaktan çıkarıp fiilen uygulanabilir bir politik haline getiren de bu değişme oldu. Genel fiyat seviyesindeki düşüşün bürokrasiyi zenginleştirmesi, devlet işletmeciliğinin iş öğrenme olanaklarını yaratması, rakip mesleklerdeki rizikolar da 1930'larda devlet memurlarının girişimcilikte çoğunluğu 1931-40 döneminde kurulan özel işletmelerin başındakilerin %74.2'si oluşturması sonucunu verdi. Böylece devlet gerek doğrudan sanayi girişimlerini kurmak gerek dolaylı biçimde özel ekonomiye girişimci yetiştirmek suretiyle ekonominin sanayileşmesinde öncülük etti. Sanayileşmenin 1930'lardaki bunalım yıllarında çok canlı olduğu sadece üretimin artmakla kalmayıp sermayenin yoğunlaşıp sermaye şirketlerinin göreli payının arttığı firma ölçeğinin büyüdüğü anlaşılmaktadır. 1932-1939 döneminde teşviki sanayi müesseselerinde gayri safi üretim değeri cari fiyatlarla 2.4 kat artmış, işletme başına ödenen ücret ve maaş firma ölçeğinin göstergesi sayılırsa bu da yaklaşık 3 katı ve tesisat artı bina kıymeti 2 katı büyümüştü. Yine aynı olguya gösterge sayabileceğimiz bir diğer öğe bu müesseselerin hukuk yapısında ortaya çıkan değişmeydi. Limited şirket ve anonim şirket olarak örgütlenen sermaye şirketleri 1932'de toplamın %8.1'i, 1935'te %11.4'ü, 1939'da %13.4'üdür. Devlet ve belediyeye ait kurumlar ise aynı yıllarda sırasıyla toplamın %2.1'i, %4.8'i ve %9.7'yi oluşturuyordu. Buna karşılık küçük işletme ölçeğine gösterge sayabileceğimiz tek kişi tarafından işletilen kuruluşlarla adi şirketlerin payı toplamın %68.4'ünden %56.4'e inmiş, ayrıca kanundan yararlanan müessese sayısı da azalmıştı. Bu müesseselerin büyümesini sağlayan kaynak ise gayri safi üretim değerindeki kar payının büyüklüğüydü. Ham madde ve çalışanlara yapılan ödemelerin düşük kalmasını sağlayan yukarıda incelenen olanaklar, fiyatların göreli şişmesini sağlayanlarla birlikte kar payını yüksek tutmuş ve yeniden yatırım olanakları yaratmıştı. Sayısı azalan işletmelerde artan sayıda işçi çalışıyordu. 1927'de bu müesseselerde 27 bin sanayi işçisi çalışırken sayıları 1939'da 90 bine, yani toplam sanayi işçilerinin 350 bin yaklaşık 1/4'üne varmıştı. 1930'larda ortaya çıkan yabancı sermaye niteliğindeki değişme de üzerinde durmayı gerektirir. Ekonomiyi millileştirme amacıyla bunlara karşı daha 1920'lerde başlayan dolaylı girişimlere bunalım eklenirken, bir yandan da doğrudan millileştirmeler sonucu 1929'da sayıları 114'e varan yabancı şirketlerin sayısı 1933'te 71'e inmişti. 1939'da sayıları tekrar 90'a yükseldi. Ne var ki yabancı sermayenin üretim faaliyetleri itibariyle dağılımı 1924-1939 arasında sanayi lehine değişti. Yabancı şirketlerle ilgili 1939 rakamını Türk Ticaret Yıllığı 1939-1940 İstanbul 1940'ta verilen firma isimlerinden çıkardık. Ancak bazı firma isimleri işin niteliği konusunda kesin gösterge olamadı. Banka sayısı 23'ten 10'a, madencilik şirketleri 6'dan 2'ye, demir yollarında belediyeye ait imtiyazlar da azalırken sanayi şirketlerinin sayısı 12'den 20'ye çıkmıştı. Diğer bir deyişle yabancı sermayenin ekonomideki payı azalırken niteliği de değişti. Sanayiyi ekonomide karlı hale getiren koşullar devletçe izlenen politikayı eklenerek yabancı şirketlerin de bu alana yönelmesini sağladı. Türkiye ekonomisinin yaşadığı deflasyon bunalım sürecinin böylece çok ilginç bir yönü ortaya çıkmaktadır. Kısmen dünyadaki bunalımın, kısmen kötü ürün yıllarının, kısmen ekonominin kurumsal yapısı ve iç dinamiğinin buna karışmasıyla ortaya çıkan durgunluk, Batı'nın kapitalist ekonomilerinin yaşadığından çok farklıydı. Batı'da bankalar ve sanayi şirketleri öncelikle tasfiye olmuştu. Oysa Türkiye'de karlılıkları azalsa da milli bankalar kar etmeye devam etmiş, sanayi ise kurulmuş, gelişmiş ve büyümüştü. Böylece devlet ve belirli toplum katlarında kapital birikim olanaklarının artırıldığı bunalım sürecinde yerli sanayinin kurulması devlet öncülüğünde gerçekleştirildi. Ekonomiyi millileştirme girişimlerine bir dayanak daha yaratıldı. Bu gelişmenin sonucunda sanayinin cari fiyatlarla milli gelirdeki payı 1923-1929 %10 kadarken %17'ye 1933-1937 döneminde yükseldi. Sabit fiyatlarla pay sırasıyla %10 ve %14 kadar oldu. Bunalım tarımda, köyde yoğunlaşmıştı. 1930-1935 arasında sabit fiyatlarla tarım üretimi artış hızı yılda %1'e dahi varmazken sanayide %15 gibi müthiş bir rakamdı. Oysa hizmetlerde bunun 3'te 1'i kadardı. 5. Deflasyon bunalım sürecinin aşılması. 1935-1938. İ1. Gerek iç gerek dış etkenler 1935'ten itibaren ekonomik faaliyetin sanayi ve milli bankalar hariç indiği dipten kurtulmasını sağladı. Dış etkenler, dış ticaret hatlarının iyileşmesi, ihracatın artması, ithal kapasitesinin iyileşmesi yolunda değişti. Bu sayede Türkiye'nin dış ticaretten kayıplarının azalması mümkün oldu. Böylece Osmanlı borçları ve millileştirmenin bütçe yükünü azaltması ekonomiye nefes aldırdı. Buna dışarıdan alınan yatırım kredileri eklendi. 1930'da bir ABD şirketinden alınan 10 milyon dolar, yani 12 milyon TL'ye ek olarak. 1934 ve 1938'de alınan uzun vadeli dış krediler de sırasıyla Ruslardan 20 yıl vadeli 8 milyon altın dolar veya 16.5 milyon TL, dokuma sanayinin geliştirilmesi için ve İngiltere'den Karabük demir çelik tesisleri için alınan 82 milyon TL vergilerle uzun vadeli yatırımları finanse etmek gereğini hafifletti. 1937 ve 1938'de dış ticareti liberalleştirme, Türkiye ile clearing ve diğer anlaşmalar olan ülkelerden yapılan ithalattaki kısıtlamaların kaldırılması girişimi ise sürekli olamadı. Dış açık patlamasından ötürü 1939'da kısıtlamalar geri geldi. İyi 2. Bunlara ek olarak 1935 sonrasında öncelikle ticari banka kredilerindeki genişleme ile para arzı genişlemiş, 1938'de 1935'e oranla %35 artmıştı. Genel fiyat seviyesinde yükselme başlayınca fiyat düşüşünün yarattığı ticari borç yükünü reel faiz haddini ağırlaştırmak, iflaslara neden olmak sakıncayı özel girişimciler için ortadan kaldırdı. Bunu paranın dolaşım hızındaki artış izledi. Gerek dünyadaki talep artışını izleyerek tarım ürünleri ihracatının artması, gerek üretimi desteklemek için uygulanan politikalar ve elverişli hava şartlarının etkisiyle 1936-1938 bol ürün yılları oldu. Köyde satın alma gücünün yükselmesi, teşviki sanayi müesseselerinde reel işçi ücretlerinin ve çalışanlar sayısının artması, diğer yandan geniş kitlenin satın alma gücünü iyileştirdi. Fakat kredi hacmi genişlese de tarım kredileri dışında faiz haddinin indirilmesi 1938 yılını bekledi. İ3. Daha 1930 yılında ekonominin yaşadığı durgunluk yöneticilerin dikkatini çekmekten geri kalmamıştı. Bunun bir göstergesi serbest fırka hareketinde var olan yönetime halkın tepkisinin ifadesine dönüşmesidir. Hareketin başındaki Fethi Okyar Bey'in muhalefetinde yüksek vergileri ve bunun nedeni olan demiryol siyasetini kullandığı anlaşılıyor. Bunu izleyerek Mustafa Kemal 3 ay süren bir yurt gezisine çıkarak Kasım 1930 ile Mart 1931 arasında tepkinin nedenini anlamaya çalıştı. Bunun vergi sisteminin kurumsal yapısıyla ilişkisi anlaşılmış olmalıdır ki 1934-1938 arasında vergileri hafifletmek için çeşitli girişimler yapıldı. Hayvan vergisi 1934'ten itibaren 2 kez 2897 sayılı ve 3343 sayılı kanunlarla indirildi. Sığırdaki vergi %45, tiftik keçilerinde %15 arasında azaltıldı. 1938'de doğrudan getirisi olmayan at, eşek, katır, hayvanlar vergi konusu olmaktan çıkarıldı. Arazi vergisi için toprak değerlerindeki düşüşü göz önüne alabilecek yeni tahrir değerleri 1936-1937 yıllarında saptandı. Ayrıca arazi vergisi bakayasının 1935 yılı sonuna kadar olan kısmı tamamen terkin edildi. Tüketim vergileri ve inhisar karlarında da büyük indirim yapıldı. Tuz fiyatı %50, benzindeki resim ve vergi %50, Amerikan bezi, şayak, çulaki gibi köylünün ve fakir halkın kullandığı dokumalardaki tüketim vergileri %25-75 azaltıldı. Muvazene vergisi %20 indirildi. Tıbbi ve ispençiyari müstahazlardan alınan tüketim vergileri tamamen kaldırıldı. Şekerden alınan istihlak vergisi kilogramda 12 kuruştan 4 kuruşa indirilirken ticari evrakın damga resmi %50, eğlence yerlerinden alınan kazanç vergisi %50'den fazla, tiyatro ve sinemalardan alınan resimler %60 azaltıldı. Parti programının hükümetçe tahakkuk ettirilen kısımları hakkında rapor, CHP Büyük Kurultayı Ankara 29.5.1939. Vergi ve fiyat indirimleriyle ilgili bütün bilgiler bu kaynaktan alınmıştır. Bu girişimler de halkın harcanabilir gelirini ve satın alma gücünü artırmaya yardım etti. Buna ek olarak kazanç vergisi, yükümlülerinin ödediği muvazene vergisi %2 oranında azaltıldı. Vergi daha müterakki hali 1934, 1936 ve 1937'deki değişikliklerle getirildi. İlginçtir ki vergilerdeki bu indirime rağmen ekonomik hayatın canlanmasını izleyerek 1935'ten itibaren vergi geliri hızla arttı. İ4. Diğer yandan sanayiyi çok karlı hale getiren koşulların tüketici aleyhine işlediği anlaşılarak İktisat Vekaleti 8-6-1936 tarihli ve 3003 sayılı kanunla sınai mamullerin maliyet ve satış fiyatlarını kontrol ve tespite yetkili kılındı. İşçilerin sömürülmesini önlemek için de 8-6-1936 tarihli ve 3008 sayılı iş kanunu kabul edildi. İş gününün 8 saatle ve haftalık çalışmanın 48 saatle sınırlanması, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili kısıtlamalar, asgari ücretin saptanması, işçi kesimindeki perişanlığı gidermekte önemli bir girişimdi. 1930'larda devlet işletmelerinde işçi alımında eksiltme usulünün uygulanması bunun bir göstergesidir. 1924 ve 1932'de hazırlanan iş kanunu tasarıları ise 60 saatlik iş haftasını olağan saydığı halde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçip yürürlüğe girememişti. Bu bakımdan 3008 sayılı iş kanunu çok ileri bir adım sayılmalıdır. Kanun İkinci Dünya Savaşı içinde askıya alındı. 1938 ve 1939'da 1937'ye oranla gözlenen reel ücret artışının ne ölçüde bu kanundan etkilendiğini bilemeyiz. Ondan fazla işçi çalıştıran işyerlerinde kanunun uygulanması sadece 180 bin işçinin kapsanması demek olsa da reel ücret artışı ile birlikte işçi sayısındaki artışın çalışanların refahını olumlu biçimde etkilediği yadsınamaz. Bu da ayrıca halk kitlesinin satın alma gücünü olumlu yolda artıran bir etkendi. Endüstriyel mamulatın maliyet ve satış fiyatlarının kontrolü ve tespiti hakkında 3003 sayılı kanun ve 3008 sayılı iş kanunu 1936'ya gelindiğinde sanayinin var olan koşullarda tüketici ve işçi katında yarattığı sömürü kadar bunun mal talebini kısıtlayıcı etkisinin sanayinin gelişmesini de engelleyeceğinin farkına varıldığını gösterir. Ayrıca İş kanununun emek sermaye arasında denge kurulması gereğini savunması, meslekler arası dayanışma ilkesine dayanan bir çeşit korporatif devlet felsefesinden yöneticilerin sosyal sınıf gerçeğine varması demektir. Bunalım ve sanayileşme ikilisi bir arada bu gerçeği de su yüzüne çıkardı. İ5. Deflasyon bunalım sürecinin en şiddetle vurduğu köy ve tarım kesiminin durumuna gelince, bunu düzeltmek için özellikle 1935-1938 arasında yeni kurumlaşmalar ve politikalar getirildi. Buğday fiyatının bunalım öncesi fiyatının 1/4'e kadar düşmesini ve çok kötü ürün yılı olmasını izleyerek daha 1932'de 3-7-1932 tarihli ve 2056 sayılı hükümetçe Ziraat Bankası'na mübayağa ettirilecek buğday hakkında kanun çıkarılmıştı. Amaç, Ziraat Bankası'nın mevsimlik ve konjonktürel fiyat değişmelerini hafifletmesi için alıcı satıcı olarak piyasaya müdahale etmesiydi. Bankanın uğrayabileceği 1 milyon TL'ye kadar olan zararın hükümetçe karşılanması kabul edilmişti. Bunu karşılamak için de 1-1-1935 tarihli ve 2466 sayılı kanunla buğdayı koruma vergisi kondu. Ancak İlk yıllarda depolama kapasitesinin sınırlılığı, buğday alım merkezlerinin azlığı, buğdayı koruma amacının etkili olmasını önledi. 1938'de 24-6-1938 tarihli ve 3791 sayılı kanunla Toprak Mahsulleri Ofisi kuruldu. Alım merkez sayısı ile silo kapasitesi artırıldı. Böylece buğday piyasasına müdahale için gerekli ekonomik temel yaratılmış oldu. Devlet Su İşleri'nin kurulması bunu izledi. 25-5-1935 tarihli ve 2814 sayılı kanunla Ziraat Bankası çiftçi borçlarını 15 yıllık takside bağladı. Faiz hattı bunlar için %3'tü. Daha 1932'de tarım kredilerinde faiz hattı %12'den %9'a indirilmişti. Tarım kredileri piyasasını düzenleme gayretleri bunlara inhisar etmedi. 1935'te 2836 sayılı kanunla tarım kredi kooperatifleri ve tarım satış kooperatifleri kuruldu. 1924'te itibari zirai birlikleri, 1929'da zirai kredi kooperatifleri kanunları geçirilmişti. Ancak bunların etki alanları çok sınırlı kalmıştı. Amaç çiftçiyi tefecilerin elinden kurtarmaktı. Ziraat Bankası'nın sermayesi 1936'da 30 milyondan 100 milyon TL'ye çıkarıldı. İktisadi devlet teşekkülü haline getirildi. Toprak dağıtımı süratlendirildi. 1923-1934 arası 711.3 bin hektar toprak dağıtılmışken 1934-1938 arasında 300 bin hektar toprak dağıtıldı. 1937'de tarımı geliştirmek için 4 yıllık plan yapıldı. teknolojinin iyileşmesi, ağaçlandırma, sulama ve tarımsal ihracatın geliştirilmesi işleri programlandı. Tasarlanan köy kombinaları ise kurulamadı. Ürün fiyatları, tarım kredileri, ihracat artışı ve vergi indirimleri konularındaki olumlu gelişmeler, yerli ham maddeye dayanan ithal ikamesi sanayilerinin yarattığı ham madde talebine ve elverişli hava şartlarının yarattığı bol ürüne eklenince 1935'ten itibaren köyde ve tarımda canlanma başladı. 1929-1934 arasında yaklaşık aynı düzey etrafında dalgalanan tarımsal ekim alanı genişledi. 1930-34 arası duraklayan üretim artışa geçti. Tarım alet ve makineleri ithalatındaki artış artan yatırımlara gösterge sayılabilir. Yol mükellefiyetinde bedenen çalışanların sayısının 502.000'e 1937 düşmesi ise kişisel refah artışına bir diğer göstergedir. Yol vergisi karşılığı bedenen çalışan mükellef sayısı 1933'te 600.000, 1934'te 711.000 iken 1937'de 502.000'dir. Tarımdaki canlanma ve köylünün satın alma gücündeki artış da tüm ekonomiyi etkiledi. 1935-1938 arasında tüketim canlandığı gibi ekonomi her alanda genişlemeye başladı. 1934 Ocak ayında yürürlüğe giren 1. 5 yıllık sanayi planı 44 milyon TL harcanmasını öngördüğü halde 100 milyon TL'den fazla harcama yapıldı. İşler vaktinden önce tamamlandı. Türkiye, ara mallar ve tüketim malları sanayilerinde modern kuruluşlara kavuştu. Önemli üretim artışlarına sahne oldu. Planda şu sanayilerin kurulması amaçlanmıştı: kimya sanayi, suni ipek, semikok, gül yağı, sülfürik asit, süperfosfat, klor. Taş toprak sanayi, seramik, şişe cam, çimento. Demir çelik, kağıt ve selüloz, merinos yün, pamuklu dokuma, sünger kenevir. Şeker sanayi ise plan kapsamı dışında geliştirilmişti. Ancak Türkiye'de plan kavramının sanayileşmede devletçilik ilkesi yerleşmeden önce başladığı anlaşılıyor. Dünya bunalımı patlamadan önceki bu arayışlarda amaç ithalatın kısıtlanması ve TL değerindeki düşüşün önlenmesine dönük olmuştu. Bu kuruluşlarda çalışanların artan sayısı ve bollaşan üretim tarımdaki genişlemeye eklenince 1934-1938 arasındaki kalkınmayı ve genişlemeyi olumlu yönde etkiledi. Ayrıca demiryolu siyasetinin topluma getirdiği ağır yük de 1930'ların sonunda hafiflemişti. 1938'de yabancı şirketlerin millileştirilmesi işlemi için tazminat ödemeleri 80 milyon dolar tutarında, yaklaşık 101 milyon TL uzun vadeli krediye dönüştürülmüştü. TL'nin dış değerindeki artış sayesinde bunun TL ile yükü 1929-1932 dolar TL değerine göre 169.6 milyon TL'den 101 milyon TL'ye inmiş, yani %60'ına düşmüştü. Artan ekonomik hareketlilik, yolcu ve yük taşımada demir yollarında kapasite kullanımını artırdığı için bunalım sürecinde çok yükselen kapital hasıla oranı da düştü. Aynı durum devlet deniz yolları, yük ve yolcu taşımacılığında geçerli oldu. 1935 yılına gelindiğinde yöneticilerin bilincinde konjonktür kavramının yerleştiği bu yılda konjonktür servisinin kurulmasından bellidir. Bu resmi kuruluş ülkenin nüfus, üretim, stoklar, sürüm, fiyatlar, iç ticaret, ulaştırma, para, sermaye piyasaları, vergiler ve devlet maliyesi, ödemeler bilançosu, milli gelir, milli servet, dünya ekonomisiyle ilişkiler gibi sorunlarını incelemekle yükümlüydü. Nihayet 1927-1934 arasında tarıma yılda ortalama 1 milyon TL, tüm ekonomik faaliyetlere 1.5 milyon TL'yi bulmayan mali desteklerin de 1935-1938 arasında birden yükselmesi ilginçtir. 1935'te tarıma 1.1 milyon TL ve toplam üretken faaliyetleri 12.3 milyon TL iken 1936'da sırasıyla 5.5 milyon TL ve 12.4 milyon TL, 1937'de 6.7 milyon TL ve 12.9 milyon TL, 1938'de 1.1 milyon TL ve 6.4 milyon TL, özel ve kamu kesimi dahil mali destek yapılmıştı. Para arzındaki genişleme ile birlikte bunların da tüm üretken kesimlerde canlanmayı desteklediği açıktır. Ekonomik canlanma ile birlikte tahsil edilen vergilerin tahakkuk edene oranı 1937'de bunalım öncesi orana %76.4 ulaştığı gibi mutlak rakam olarak vergi geliri de yükselmişti. 6. Sonuç. Dünyada 1929 krizini izleyerek Türkiye'nin yaşadığı bunalım deflasyon süreci ekonomiye dışsal, egzojen etkenlerle ekonominin iç dinamiği ve ekonomi politikası uygulamalarının karşılıklı etkileşmesi yoluyla ortaya çıkmıştı. Ekonomiye dışsal etkenler, dünyadaki bunalımın dış ticaret hatlarını ve ihracat hacmi ile bileşimini etkilemesi ve reel kayıplar yaratması ve iç piyasadaki hava koşullarına bağlı kötü ürün yıllarıydı. Ekonomi politikası, içeride ekonomiyi millileştirme ve kapital birikimini süratlendirme yoluyla sanayileşme amacına dönüktü. Döviz ve dış ticaret politikaları, para kredi politikası ve maliye politikası bunun başlıca araçları. Osmanlı borçlarının ödenmesi, başta demiryolu millileştirmeleri, yine başta demiryolları, altyapının kurulması ve ilk sanayileşme girişimleri de başlıca amaçlarıydı. Ekonomi politikası uygulamaları dışsal etkenlere karışınca var olan yapısı içinde ekonominin iç dinamiği derin bir deflasyon ve bunalım yarattı. Başta köylü ve işçi olmak üzere geniş kitlenin satın alma gücünde büyük düşmeler oldu. En zorunlu malların tüketimi dahi kısılmıştı. Yine aynı etkenlerin karşılıklı etkileşmesiyle ekonomi 1934'ten itibaren bu süreçten kurtulabildi. Gerçekte başlayan bu gelişme süreci yine bir dışsal etken olan İkinci Dünya Savaşı'nın var olan ekonomik koşullar ve uygulanan ekonomi politikasının kötü ürün yıllarıyla birlikte ekonomiyi olumsuz yönde etkilemeye başladığı 1940 yılına kadar sürebildi. Ele alınan yıllar aynı zamanda Türk toplumunda ekonomik farklılaşma açısından da ilginç dönüşümler gösterir. Daha İttihat ve Terakki döneminde başlayan milli burjuva, ancak 1930'larda bu deyim yerini uluslaşma, devletçilik, çağdaşlaşma gibi sınıfsal içeriği olmayan kavramlara bırakmıştı. Yetiştirme girişimleri, sanayi, bankacılık ve devlet altyapı yatırımlarında müteahhitlik alanlarında sonuçlarını vermeye başlamıştı. Buna karşılık köylünün topraktan kopması ve çağdaş anlamıyla bir işçi sınıfının oluşma yoluna girmesi bu dönemin ürünüdür. Sanayinin daha büyük ölçeğe geçmesi ve küçük işletmelerinin tasfiye olmaya, hiç olmazsa büyük işletmelerin rakip olduğu alanlarda başlaması, tarımda köylünün fakirleşirken topraktan kopmasıyla bunun üretim araçlarını ele geçirenlerin sermaye yoğunlaşması sürecini yaşaması da buna eklenmelidir. Diğer bir deyişle toplumsal tabakalaşmanın oluşmaya başladığı gözlenmektedir. Yaşanan bunalıma karşı yaratılan kurumlar ve örgütleşmeler küreselleşme çağı başına 1980 dek gelişerek bazen kösteklense de yaşamlarını sürdürdü. Türkiye ekonomisinin 1980'e kadar yaşadığı gelişme ve değişme 1930'larda büyük sıkıntılarla yaratılan kurumlara ve altyapıya çok şey borçludur. Yaratılan kurumlar kalkınma açısından önemli bir miras olarak 1980'li yıllara kadar gelişerek varlıklarını sürdürdüler.